Ayrım 42.
Burjuva ulus egemen sınıf proletaryayı sömürdüğüne göre zorunlu olarak yurttaşlarının eşitsizliği üzerine kurulmuştur. Madem ki çeşitli kapitalist ülkelerin burjuvazileri kar yarışında birbirlerinin rakibidirler, burjuva ulus öteki burjuva ulusların düşmanıdır. Burjuva milliyetçilik akımı da buradan çıkar. En sonu burjuva ulus, emperyalist aşamada iktisadi bakımdan daha az gelişmiş halkları boyunduruğu altına alır. Böylece iç sömürü dış sömürüyle tamamlanmış olur. Bir kez daha Lenin'in sözlerini anıyoruz. Emperyalist kapitalizm ulusların en büyük zorbası olmuştur. Kişinin bir başkası tarafından sömürülmesine son verildiği ölçüde, bir ulusun bir başkası tarafından sömürülmesine de son verilmiş olacaktır. Ulus içindeki sınıflar arası karşıtlığın kalkması ölçüsünde bir ulusun bir başkasına düşmanlığı da son bulacaktır. Sosyalist düzen sınıf baskısını ortadan kaldıracak, ulusun içinde ve uluslar arasında yeni ilişkiler yarattı. Uluslar arasındaki çatışmaların başlıca düzenleyicileri olan sömürücü sınıfların bulunmayışı ile karşılıklı güvensizlikleri besleyen ve ulusal tutkuları körükleyen sömürünün bulunmayışı ile her türlü köleleştirmenin düşmanı ve enternasyonist düşüncelerin en candan savunucusu işçi sınıfının iktidarda bulunuşu ile en sonu SSCB halklarının biçimiyle ulusal, içeriğiyle sosyalist ulusal kültürlerinin açılıp gelişmesiyle, bütün bu etkenler ve bunlara benzer daha başkaları, SSCB halklarının çehrelerinin kökten değişmesine neden oldu. Onlardaki karşılıklı güvensizlik duygusunun ortadan kalkmasına neden oldu. Onlarda karşılıklı bir dostluk duygusunun gelişmesine ve böylece bir tek federal devletin bağrında halklar arasında gerçek bir kardeşçe işbirliğinin kurulmasına neden oldu. İşte işçi sınıfının zaferinin sonucu böyle oldu. Burjuvazi feodal baskıyı kırarken yeni zincirler koymuştu ortaya. İşçi sınıfı kendi kendisini kurtarırken bütün insanları da birlikte kurtarır. Sınıf boyunduruğu ve ulusal boyunduruk ortadan kalkar. Milliyet bakımından Sovyetler Birliği'nin ayırıcı özelliklerini de kısaca bir gözden geçirelim. Çarlar İmparatorluğu bir halklar hapishanesiydi. Baskıdan, zulümden kurtulan çeşitli milliyetler kendi kaderlerini kendileri tayin hakkını elde ettiler. Bu hakkı kullanmanın iki yönü olduğunu gördük. Ya ayrılma ya da özgür birlik. Evvelce ezilmekte olan milliyetler birleşmeyi seçtiler. Böylece birçok ulusu kapsayan sosyalist bir devlet kuruldu. Bu devleti oluşturan uluslar kendi kaderlerini tayin haklarını ellerinde tutarlar. Şu halde eğer kendileri buna karar verirlerse birlikten ayrılabilirler. Sayıları 60'a yaklaşan sosyalist uluslar arasındaki ilişkilerin esas niteliği nedir? Bu haklarda eşitliktir. Hiçbir ulus için hiçbir ayrıcalık diyordu Lenin. Ulusal azınlıklara karşı ne en ufak bir baskı ne en ufak bir adaletsizlik. O halde çok uluslu sosyalist devlette egemen, üstün ulus yoktur. Özgür olarak federasyon kurmuş olan cumhuriyetler vardır. Rusya Cumhuriyeti, Ukrayna Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti ve benzeri. Federe bir cumhuriyetin içinde ulusal azınlıklar varsa bunlar özerk cumhuriyetler kurarlar. Aynı şekilde küçük halklar için özerk bölgeler ve ulusal yönetim bölgeleri vardır. Çok ulustan kurulu Sovyet Devleti kendisini teşkil eden ulusların hepsinin ortak çıkarlarının savunmasını sağlar. Sosyalist ekonominin dış siyasetin doğrultusunun saptanması ve ordunun planlanması, kültür eğitimi bu görevlere göre yapılır. Bu planlama ve düzenleme Sovyetler aracılığıyla milliyetleri ve ırkları ne olursa olsun haklarda eşit olan bütün yurttaşların aşağıdan yukarıya doğru denetimine bağlıdır. Örneğin Sovyet Devleti'nin görevleri en sıradan yurttaştan en yüksek kademedekine kadar bütün yurttaşlarca kabul edilebilir görevlerdir. Hükümette çeşitli milliyet ve ırklardan insanlar yer alır. Her ulusun kendi özel çıkarlarına gelince bunlar Sovyet Anayasası çerçevesi içinde kendi öz anayasasına ve özel yasalarına sahip olan federe ya da özerk cumhuriyetin kendi yetkisi içindedirler. Bu özel anayasa ve yasalar söz konusu halkın ulusal, iktisadi, kültürel ve tarihsel özelliklerini yansıtırlar. Çarların sömürge sistemindeki duruma karşıt olarak milletlerin her planda açılıp gelişmesi böyle sağlanmıştır. Bir örnek alalım. Devrimden önce korkunç bir şekilde sömürülmekte olan Özbek halkı kendi anayasası, Sovyeti ve kendi milletvekilleri konseyi ile Cumhuriyetler Birliği çerçevesi içinde sosyalist bir cumhuriyet kurmuştur. 5 yıllık planlar sayesinde ulusal ekonomisi olağanüstü bir atılım göstermiştir. 1913'ten beri ağır sanayi 15 katına çıkmıştır. Cumhuriyet'te 800 termik santral ve hidrosantral sayılmaktadır. Makineleşmiş olarak tarım bol miktarda ve çok değişik nitelikte pamuk üretmektedir. Astragan koyunlarının başlıca bakım veya yetiştirme merkezleri Özbekistan'dadır. Yaşam düzeyinin yükselmesine ve kültürel ilerlemeye gelince, bunlar kapitalist burjuvazinin sömürgelerini empoze ettiği yoksulluk ve zulümle göze batan bir karşılık oluşturmaktadırlar. Cezayir'in Kabil bölgesinde 30 bin nüfusa bir doktor düştüğü halde, Özbekistan'da 895 kişi bir doktordan yararlanmaktadır. Fas'ta okul çağındaki Müslüman çocuklarının %10'u okula gidebilmektedir. Özbekistan'da okumaz yazmazlık çarlar zamanında genel kural iken, şimdi okur yazarlık oranı %98'dir. 10 bin kişiden 71 yüksek öğrenim kurumlarından birine gitmektedir. Öğretim resmi dil olan ana dilde yapılmaktadır. SSCB'yi oluşturan bütün milliyetler için durum aynıdır. Gazeteleri, yayınları ve benzeri ulusal dilde basılmaktadır. Böylece her halkın edebi ve sanatsal geleneklerinin yeniden canlanması önemli ölçüde kolaylaşmıştır. 1943'te Hitler'e karşı tam savaş halinde bulunduğu sırada Özbek Bilimler Akademisi kurulmuştu. 10 yılda akademi 25 bilim kurumunu bağrında topladı. Bunlar da 1500 araştırmacı çalışmaktaydı. Her Sovyet Cumhuriyeti kendi kadrolarını yetiştirir. Örnekler çoğaltılabilir ama en kanıtlayıcı örnekleri bazı özerk bölgelerin emperyalizmin kesin bir ölüme mahkum ettiği ve sosyalizmde yaşamlarını sürdürebilen halklar vereceklerdir. Sibirya'da yukarı Yenisey ve onun Abakam suyu kıyılarında Hakas halkı oturmaktadır. 10 yüzyıldan fazla bir zaman önce Moğolların kendilerine bağladıkları, o zaman Asya'nın en güçlü, en kültürlü halklarından biri olan bu halk yıkılmaya mahkum edilmişti. Yazısını bile kaybetmişti. Çarlık bu durumu daha da ağırlaştırdı. Halk çaresiz bir şekilde sönüp gidiyordu. Sözün kısası Amerikan kolonların Kızılderilileri düşürdüğü duruma benzer bir durumda bulunuyorlardı. Ama sosyalist devrim bu halkı yaşama iade edecekti. Özerk bölge halinde teşekkül eden bu halk 50 binin üstünde nüfusa sahip. Gönenmiş bir ekonomisi var. Kendi ulusal dilini, yazılı ve resmi dilini yeniden buldu. 350 okulu, 3 teknik okulu, bir pedagoji enstitüsü var. Gazeteleri, edebiyatı ve tiyatrosu var. Sibirya'nın kuzeyinde Nenet halkı, Çar'ın adamlarının halkın zenginliklerine el koyan Rus tacirlerinin ve büyük rengeyi yetiştiricilerinin vahşi zulmüne katlanmak zorunda kalıyordu. Yok olmak üzereydi. 1899'da 16 bin kişiden 1913'te 2 bin kişiye düşmüştü. Sosyalist devrim bunların hepsini değiştirdi. Ulusal bir yönetim bölgesi halinde oluşan Nenetler yeniden kuvvet ve yaşam kazandılar. 1939'da sayıları 12 bine varıyordu. Avcılık, balıkçılık, sanayi ilerliyor, sera tarımı kendini göstermiş durumda. Evvelce kimsenin okuma yazma bilmediği, herkesin hurafelerle alıklanmış olduğu bu bölgede 7'si orta dereceli olmak üzere 56 okul, rengeyi yetiştiriciliği için bir teknik okul, 3 bilimsel araştırma merkezi var. İşte böyle güven altına alıyor Sovyetler Birliği kendisini oluşturan çeşitli halkların hızla gelişmesini. Ezilen eski milliyetler yeniden bağımsızlıklarına kavuştular. Bitkisel bir yaşam sürdüren halklar sosyalizm sayesinde ulus halinde varlık kazandılar. İlkel bir ekonomiye ve arkaik bir zihniyete sahip halklar, Nenetler gibi birkaç yıl içinde sosyalist yaşam tarzına geçebildiler. Anlaşılıyor ki bu koşullarda uluslararası, küçük ve büyük uluslar arasındaki ilişkiler tamamen değişmiş bulunuyor. Güvensizliğin, düşmanlığın yerini karşılıklı güven ve kardeşçe işbirliği almış bulunuyor. Bunun içindir ki Sovyet halkları arasındaki sosyalizmle bağlanan bağları zorla, şiddetle koparmayı uman Hitlerci istilacıların çabası boşunaydı. Örneğin Ukrayna'da Rus halkına karşı eski milliyetçi duyguları yeniden canlandırabileceklerini sanıyorlardı. Hiç de öyle olmadı. İkinci Dünya Savaşı kapitalizmin kurduğu sömürge sistemini adam akıllı zayıflatırken, Sosyalist Ulusların Birliği, halkların düşmanı olan ırkçı nazizme karşı ortak savaşında sağlamlaştı, güçlendi. Her noktada burjuva şovenizme karşıt olan bir yurtseverliğin varlığı böylece deneyden geçti ve doğrulandı. Sovyet yurtseverliğinin gücü ırkçı ya da milliyetçi önyargılara dayanmaz. Halkın kendi Sovyetik yurduna karşı bağlılık ve derin özverisine, ülkemizde yaşayan tüm uluslar emekçilerinin kardeşçe birliğine dayanır. Sovyet yurtseverliğinde halkların ulusal gelenekleriyle tüm Sovyetler Birliği emekçilerinin ortak yaşamsal çıkarları uyumlu bir biçimde bağdaşır. Sovyet yurtseverliği bölmek şöyle dursun, tersine ülkemizin bütün ulus ve milliyetlerini tek bir kardeş aile içinde birleştirir. Sovyetler Birliği halklarının gitgide daha güçlü, o sarsılmaz dostluk temelleri kendilerini işte burada gösterirler. Öte yandan SSCB halkları, yabancı ülkeler halklarının hak ve bağımsızlıklarına saygılıdırlar. Komşu devletlerle barış ve dostluk içinde yaşama isteklerini her zaman göstermişlerdir. Devletimizin özgürlüğe bağlı halklarla gittikçe daha geniş ve gitgide daha sürekli ilişkilerinin temeli kendini işte burada gösterir. Sosyalist devletin bayrakları, o sosyalist devleti kuran halklar arasındaki dostluğun ve hala kapitalist boyunduruk altında bulunan halklar da dahil olmak üzere dünyanın bütün halklarıyla dostluğun bayraklarıdırlar. Onun için Sovyet emperyalizminden söz etmek saçma bir şeydir. Sosyalist devrim emperyalist burjuvaziyi ortadan kaldırarak emperyalizmi kökünden yıktı. Sovyetler Birliği sosyalist olduğu için tamamen barışçıdır. Sovyet yurtseverliği burjuva milliyetçiliğin taban tabana karşısındadır. Sovyet emekçilerinin sosyalist ülkelere karşı taşıdıkları sevgi proletaryen internasyonalizminin en güzel göstergesidir. Şimdi artık şu sonuca varabiliriz ki sosyalizm aynı zamanda her ulusun maddi ve manevi açılıp gelişmesini sağlarken bütün ulusların barışçı bir şekilde birbirlerine yaklaşmalarını çabuklaştırır. Sosyalizm bütün insanların kaynaşmasını hazırlar. 3. Ulusların geleceği. Ulusların her zaman var olmamış olduklarını daha önce görmüştük. Uluslar burjuvazinin tek pazar temeli üzerinde oluşturmuş olduğu tarihsel bir gerçekliktir. Devrim yoluyla işçi sınıfı sınıf boyunduruğunu kırarken aynı zamanda ulusal boyunduruğu da kırar. Böylece sosyalizm bütün uluslara uyumlu ve tam bir açılıp gelişme sağlar. Komünizmin evrensel zaferinin tek bir dünya ekonomisinin kuruluşu gibi bir sonucu olacaktır ki bu üretici güçlerin her gün daha büyük bir hızla ilerlemelerinin zorunlu koşuludur. O zaman toprak sınırları anlamlarını yitireceklerdir. Halklar arasındaki maddi ve kültürel alışverişin artması onları gittikçe daha çok birbirine yaklaştıracaktır. Böylece halklar tek bir dünya diline doğru yol alacaklardır. Bu dil son derece zengin bir dil olacaktır. Çünkü çeşitli ulusal dillerin yavaş yavaş oluşan kaynaşmasından doğacaktır. Dünya emperyalizmi artık yeryüzünden kalktığı, sömürücü sınıflar bulunmadığı, ulusal baskı ve sömürgelere yapılan zulüm tasfiye edildiği, ulusların tecrit edilmesinin ve ulusların karşılıklı güvensizliğinin yerini, ulusların karşılıklı güveni ve birbirine yakınlaşması aldığı, ulusların eşit haklara sahip oluşları yaşamda ifadesini bulduğu zaman, baskı siyaseti ve dilleri özümleme siyaseti tasfiye edildiği zaman, ulusların işbirliği düzene konduğu zaman ve ulusal diller işbirliği içinde tam bir özgürlükle karşılıklı zenginleşmek olanağına sahip oldukları zaman, işte bu koşullarda bazı diller üzerinde baskı ve bu dillerin bozulup gerilemesi ve ötekilerin zafere ulaşması söz konusu olamayacaktır. Yüzlerce ulusal dili hesaba katmak durumunda olacağız. Uluslar kendi ulusal dillerinin yanında ilişkilerini kolaylaştırmak için iktisadi, siyasal ve kültürel işbirliğini kolaylaştırmak için internasyonal bir dilin gereğini duyacaklardır. Sonunda önce en çok zenginleşmiş olan tek bölgesel diller ayrılacak, daha sonra bölgesel diller bir tek ortak internasyonal dil halinde kaynaşacaklar. Bu internasyonal dil doğal olarak ne Almanca, ne Rusça, ne de İngilizce olacak. Ulusal ve bölgesel dillerin en iyi öğelerini kendinde toplayacak olan yeni bir dil olacaktır. Her yandan tarihsel evrimlerinin en yüksek aşamasına varmış ve bir tek yurdun üyeleri olan insanlar için tek dil, ortak kültürün duygu ve düşünce içeriğiyle ortak, biçimiyle, ifadesiyle ortak bir kültürün aracı olacaktır. Ulusal sınırlar böylece aşılmış olacaktır. Ama günümüzde önümüzdeki sorun, ulusların aşılması sorunu değildir. Bugün için halkların önündeki sorun, kapitalist boyunduruktan kurtulmaları ve sosyalist açılıp gelişmeleri sorunudur. Açılıp gelişme diyoruz. Gerçekte Marksizm ulusların kaynaşmasından söz ettiği zaman asla onların ortadan silinmesini kastetmiyor. Kaynaşmaya giden yol ulusların açılıp gelişmeleridir. Bunun da koşulu sosyalizme geçiştir. Ulusal kültürlerin tek bir ortak dil ile birlikte tek bir ortak kültür içinde kaynaşmalarını sağlayan koşulların yaratılması için onların açılıp gelişmeleri, tüm içsel güçlerini açığa vurmaları gerek. Biçim bakımından, ulusal ve içerikleri bakımından sosyalist ulusal kültürlerin tek ülkede proletarya diktatörlüğü koşullarında, proletarya tüm dünyada zafer kazanacağı ve sosyalizm töreler içine gireceği zaman, tek bir ortak dille birlikte hem içerik hem de biçim bakımından tek ve ortak sosyalist bir kültür içinde kaynaşmaları için açılıp gelişmeleri, ulusal kültür sorununu Leninist koyma biçiminin diyalektiği işte budur. Alsak ve Mosol üzerine not. Ulusal azınlıklar sorununu doğru olarak çözmeye yalnız proletarya internasyonalizmi ilkesi olanak sağlar. Üç bölge, Aşağı Rin, Yukarı Rin ve Moselli halkının durumu da böyledir. Aslına bakılırsa sözcüğün tam anlamıyla bir Alsace ulusu yoktur. Ama eğer ulusun bilimsel tanımlaması anımsanacak olursa, bu üç bölgenin özel bir durum gösterdiğini kaydetmek gerekir. 40 yaşın üstünde erginler ve 16 ve 20 yaş arasındaki gençler Fransız dilini hiç ya da hemen hemen hiç bilmezlerken ve Fransızcayı öğrenmiş olanlar kullanmamak yüzünden aile içinde ve iş yerinde kullanıla gelen konuşma dili bir lehçe, Alman kökenli bir lehçe olduğu için onu ancak güçlükle konuşur ya da yazarlarken Fransa ile dil birliğinden söz edilemez. Alman dilindeki gazetelerin tirajını Fransız dilindeki gazetelerin tirajına oranlamak bunu yanıtlar. Ruhsal şekillenmeye gelince bunun dil farkından ileri gelme ama özellikle Alsace'nin tarihsel evrimindeki farklardan dolayı birçok değişiklikler taşıdığını yadsımakta güçtür. Fransız ulusunun 1870 ile 1919 arasında edindiği bir sürü tarihsel deneyim, örneğin kiliseyle devletin ayrılması, Dreyfus olayı, ulusun geri kalan kısmında olduğu gibi Alsace ve Lorraine halkının bilincine de yer etmiştir. Halk yığınlarının 1940-1945 dönemini Alsace-Lorraine'de Fransa'nın geri kalanında olduğundan başka türlü yaşamış olduğunu yadsımakta olanaklı değildir. Aynı tarihsel nedenler yüzünden ve dil akrabalığına karşın Almanya ile Alsace arasında da ulusal birlik yoktur. Bunun gibi Büyük Fransız Devrimi deneyimi ya da 1936 deneyimi Alman halkında eksik olduğu halde Alsace'de kuvvetli izler bırakmıştır. Şu halde görüyoruz ki Alsace-Lorraine'de ulusal özellikler vardır. Acaba bunlar önemli değil midir? Acaba bunlar bir sürü istemin kaynağı değil midir? Kuşkusuz ki evet, bu özelliklerin Fransız hükümeti tarafından dikkate alınmaması bir aşağılık duygusunun temeli ve Alsace ve Lorraine halkındaki birçok hoşnutsuzluğun temelidir. Özel maddi istemlerde sosyal güvenlik, bölgeye özgü tarım ürünlerinin zararına satışı konusundaki vergilendirmelerdeki farklar, memurların durumu, savaş mamulleri ve benzeri konusundaki istemlerde bu büsbütün göze çarpmaktadır. Gene dil sorunlarında da bu durum apaçık ortadadır. Formüllerde, yönetsel genelgelerde, mahkemelerde, işletme komitelerinde yalnız Fransız dilinin kullanılması adeta bir yersiz cezalandırma gibi hissedilen sayısız adaletsizliklere neden oluyor. Yalnız Fransız dilinin öğretimi, bir yandan ilkokuldan çıkan genç Alsaslıların yazılı, edebi Almancayı bilmemeleri, Fransızcayı ise başka bölgelerdeki genç Fransızlardan daha az bilmeleri sonucunu veriyor. Öteki bölgelerin Fransız gençleri daha okula giderken 6 yaşında Fransızca konuşuyorlar, sokakta aileleri arasında Fransızca konuşuyorlar. Oysa Alsaslı çocukların çoğu Fransızcayı doğrudan doğruya tamamen en baştan öğrenmek zorundadırlar. Öte yandan yalnız Fransızca öğretimi herhangi bir nedenle ailesinin yanından ayrılan genç Alsaslı'nın ana babasını ya da dede ve ninelerinin anladıkları dilde onlarla haberleşmemesi ve onların yazdıkları Almanca mektupları okumakta güçlük çekmesi gibi bir durum yaratmaktadır. Tarih, dil, psikoloji, kültür, iktisat alanlarında Alsace-Lorraine hem Fransız hem de Alman ulusuna göre söz götürmez bir özgünlük gösterir. Fransız burjuvazisi bu özgünlüğü yadsıyor ve özellikle Alsaslı emekçilerin çok açıkça ifade ettikleri ilkokulda iki dil Almanca ve Fransızca kullanılması istemine karşı çıkıyor. Fransız burjuvazisi apaçık ortada olan olayları hiçe sayarak böyle bir istemin haklı, akla yatkın olmadığını öne sürmektedir. Şimdi bu aynı burjuvazinin Alsace-Lorraine'de Hitlerci ajanların eylemine elverişli davrandıktan sonra 1940'ta en küçük bir güçlük göstermeden Alsace-Lorraine'i Hitler'e teslim ettiğini dikkate almak yerinde olur. Bugün için Alsaslı emekçilerin taleplerini yerine getirmedeki olumsuz tutumunu sürdürürken onları yoğun bir Avrupa propagandasına tabi tutuyor. Alsaslı emekçileri Fransa'nın kendilerine vermeyi reddettiği şeyi en sonu Avrupa'nın vereceği umuduyla Birleşik Avrupa tuzağına düşürmeye çalışıyor. Böylelikle Fransız burjuvazisi bir kez daha Alsace-Lorraine emekçilerini Wehrmacht'a yeniden katılacak üyeler haline getirmek istiyor. Aynı zamanda hem Fransız emekçilerinin hem de Alsace emekçilerinin çıkarlarına daha aykırı bir tutum var mıdır? Fransız emekçilerinin tutumu ise bambaşkadır. Proletarya internasyonalizme uygun olarak Fransız işçi sınıfı Alsaslı azınlığın ulusal istemlerini kabul ediyor ve onların kendi kaderlerinin tayin hakkını, yani ayrılma hakkını tanıyor. Ama boşanma hakkı boşanma zorunluluğu değildir. Fransız komünistlerinin ödevi ezen emperyalizme karşı ayrılma hakkı üzerinde direnmekse de Alsak-Lorraine emekçilerinin ödevi Alsak ve Lorraine halklarının Fransız halkı ile gönül rızasıyla birleşmesine önem vermektir. Yoksa şoven milliyetçiler görüşlülüğe düşmüş olurlar. Alsak-Lorraine emekçilerinin şu sıradaki çıkarı ayrılma değildir. Fransa emekçileriyle en sıkı bir birlik içinde ulusal istemlerini savunmak ve üstün getirmektir. 1936'da Alsak emekçileri halk cephesi için çarpıştıkları zaman böyle olmuştur. Nazi işgali altında böyle olmuştur. Alsak-Lorraine emekçileri Fransız işçi sınıfıyla birlik halinde Hitlercilere karşı kurtuluş savaşımını yürüttüler. Komünist demir yolcu Voldi, ortak düşmana karşı bu birleşik savaşımın kahramanlık simgesidir. Bugün Alsak-Lorraine emekçilerinin çıkarı, Fransa'nın emekçileriyle birlikte gerici burjuvaziye karşı demokratik özgürlükler ve toplumsal ilerleme uğruna ve Almanya'da nazizmin yeniden uyanmasına karşı Adenauer'a ve Adenauer'un Wehrmacht'ına karşı savaşım vermektedir. Yoklama soruları. 1. Başka bir halkı ezen bir halk özgür olamaz. Marx. Neden? 2. Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı nedir? 3. Ulusların kaderlerini tayinde özgür olmaları hakkına saygı, dünya barışı için önemli midir? 4. Güncel bir örnek vererek proletarya enternasyonalizminin şu ya da bu sömürge ya da bağımlı ülkede ulusal bağımsızlık hareketi hakkında doğru bir değerlendirme yapmayı nasıl olanaklı kıldığını gösteriniz. 5. Sosyalist bir ulusun nitelikleri nelerdir? 6. Ulusların kaynaşmasından ne anlamak gerekir? Kitabın sonu.